Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-evveline vel-ahirin ve selamun alel-mürselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı hayatımızın her yönüne örnek almak için onun aile hayatını da yakinen bilmemiz gerekmektedir malum. Anneler Gülistanı adını verdiğimiz yeni bir gül sohbetleri programıyla bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Hazreti Ayşe annemiz Gülistan'ının 3. bölümüne gelmiştik. Hayırlara vesile olması duasıyla, niyazıyla çocukluğu hakkında çok çok az, yok denecek kadar az malumat olan Ayşe annemizin kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Efendim sevgili annemiz küçüklüğünden bu yana iyi geçimli bir insandı. Sadece aile içi değil, yakınları başta olmak üzere bütün herkeste çok iyi bir iletişimi vardı. Yakın ve uzak akrabalarının yanında komşularıyla da mükemmel bir diyalog içindeydi. Herkesin gönlünü alır, herkes tarafından çok sevilirdi. Bu ifadeler bütün sahabelerin çocukluğu için kullanılan ifadelerin aynısıdır. Ayşe annemiz için de aynı ifade kullanılıyor. Şimdi özellikle annelerimiz için, annelerimizin küçüklüğü için kullanılan ifadelere gelelim. Yürümesi bir tuy kadar hafif. Oturması kalkması melekleri bile imrendirecek bir güzellikte. Bütün davranışları ince, zarif, nazik. Edepli ve terbiyeliydi. Nerede nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Bilgiyle yetinmiyor. Ondan beklenenin üzerinde bir güzellik sergiliyordu sürekli. Konuşması tane tane ve yerli yerindeydi. Nerede, neyin, nasıl ve ne kadar konuşulacağını çok iyi bilen biriydi. Halkından da kopuk biri değildi. Halkının içinde herkesin gözdesi, gözde bir hanım kız olarak gönüllerde ve zihinlerde yer etmişti. O bir küçük hanımefendiydi sevgili Ayşe annemiz. İlk Müslüman erkek olarak adı tarihe altın harflerle yazılan babası Hazreti Ebubekir radıyallahu an Resulullah Aleyhisselam'ın en yakın dostuydu. Yakınıydı, arkadaşıydı. Sevgili annesi Ümmü Ruman da öylesine yakındı Resulullah Aleyhisselam'a bu anlamda. Hazreti Ayşe annemiz daha küçük yaşlarda arkadaşlarıyla oyun oynarken kendine has o özel özelliğini hep ortaya koyuyordu. Ayşe annemizin çocukluğu hakkında oyunları bayağı biliniyor. Nelerle oynadığına ilişkin de rivayetler çok çarpıcı var. Bunların bazılarını Peygamberimiz Aleyhisselam'la evliliğinden sonra görülen oyuncakları üzerine inşallah tekrarlamış olacağız. Yani burada mühim bir şey atlamamak gerekiyor. Oyunu kuran ve yöneten hep o olurdu. Oyunu kuran ve yöneten. Oyunda bile başı çıkıyor yani annemiz. Oyun esnasında yine aynı şekilde zamanı çok iyi kullanıyor. Oyuna sadece oyun deyip geçmiyor. Onun bile hakkını tam olarak vermeye çalışıyor. İşi çekip çeviren ve oyunu yöneten biri olarak öne çıkıyordu sürekli. Tabii yönetimi de çok güzeldi. Bazı çocukların çok fazla oyuncu olmadıkları hepimiz tarafından biliniyor malum. Bazı çocuklar çok fazla oyuncu değiller. Oyun oynasalar bile oyunlarında da ciddi bir duruş sergilerler. Oyunları da ciddiyetleri ölçüsündedir. Oyun oynamakla birlikte dengeyi çok iyi sağladığını görürüz Hazreti Ayşe annemiz. Tabi şimdi küçüktür, oyun oynayacak ama bugün çocuktur, oynasın diye adeta her türlü oyunlar meşru hale geldi yani. Bakılmadan, edilmeden herkes her şeyi oynuyor şimdi. Oynadığı kadar oyunlarla, zaman ayırdığı kadar oyunlara başka şeyleri ihmal eden çok çocuklarımız var. Bu ihmale göz yuman, hoşgörü, anlayış adına onlara katleden çok aileler var. Şimdi buyurun, her gelen vahye ilgi duyduğu kadar oyunlarla oyalanmadığı gözlenen Ayşe annemiz her şeyi yerli yerine yapıyor ve yaşıyordu. Bu cümleyi öyle kolay kuramıyoruz. Lütfen dikkat edelim. Her gelen vahye ilgi duyduğu kadar oyunlarla oyalanmadığı gözlenen Ayşe annemiz her şeyi yerli yerinde yaşıyordu. Yani oyunlar onu oyalayıp vahiden uzak bir hayatta sürüklemiyordu. Yani oyunlarla fazla vakit geçiriyor deriz ya hani mesela. Oyunlar onu oyalayıp vahiden uzak bir hayat yaşamıyordu. Hayatın içinde biriydi. Döneminde neler varsa, neler yaşanıyorsa onların içinde yetişen bir insan sevgili annemiz. Ama ısrarla söylememiz gerekiyor. Oyun oynamıyorlar diyemeyiz. Kimsenin böyle bir iddiası yok zaten. Ama buradaki problem şu. Şimdi çocuklarımız oyun oynarken o kadar oyunun dozu kaçar ki yani bütün gün oyundalar. Evde olsalar işte artık son zamanlarda dışarıda oyunlar bitti gibi yani artık oyunlar eve çekildi. Sanal ortam, telefonlar, televizyonlar, internetler, bilgisayarlar. Ben oynamasınlar demiyorum ama yani o kadar çok oyalanıyor ki çocuk. Ezan mı okunuyor, evde namaz mı kılınıyor, ne bileyim yemek mi yiyeceğiz, çay mı içeceğiz. Her şey oyun haline geldi. Adeta evleri çocuklara göre yürütmeye başladık. Ve çocuklar da bunun farkındalar. Eğitim adına, hoşgörü adına çok çetin bir sürece doğru gidiyoruz. Onu söyleyeyim. Bu konuda Ayşe annemiz bize güzel örnektir. Bakın kesinlikle oyun oynamıyor diyemeyiz. Bir sürü hadis kaynaklarımızda Ayşe annemizin özellikle bazı bebek oyuncaklarını bize zikreder. Kanatlı attan bahseder. Kanatlı atı sonra göreceğiz. Yani Hazreti Peygamber'le bu konuda konuşmalarından da rivayetleri var. Ama yani annemiz bütün bunları yaparken o çok kullandığı cümleyi bir kez daha ve çokça kullanacağım demiştim o cümleyi. Ben diyor annemiz, ben kendimi bildim bileli Müslüman bir ailede yetiştim. Bunu iş olsun diye söylemiyor. Bir yandan yani İslam'ın geldiğinde ya doğmamış ya çok küçüktü, bebekti, hatırlamıyor. Ama İslam ailesi içinde yetiştim diyor. Kastediyor ki benim oyunlarımda, eğlencelerimde hep İslam ölçüleri içerisinde olmuştur. Babası Hazreti Ebubekir, annesi Hazreti Umur Ruman, kendisi Hazreti Ayşe sonuçta yani. O yüzden şimdi boyuna vahiy kelimesini kullanıyorum. Kur'an kelimesini az kullanıyorum. Malum işte Mekke dönemi 13 yıl, Medine dönemi 10 yıl, Resulullah'ın peygamberlik dönemi toplam 23 yıl. Sürekli vahiy geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim kitap haline gelmiş değil. Biliyorsunuz o sonra, peygamberimizden sonra kitap haline getirilecek. Onu da Hazreti Ayşe'nin babası Hazreti Ebubekir yapacak. İşte bu süreç, yani vahiy diye konuşuyoruz. Ayet ayet, sure sure şekillendi ifadesini o yüzden kullanıyoruz. Yine böyle bir ifadeye geldik. Vahiy, ayet, sure. Ne demek? Cenab-ı Hakk'ın buyrukları demek. Cenab-ı Hakk'ın buyrukları. Vahiy, aydınlık kaynağı. Vahiy ile aydınlanan bu güzel insanlar, bir diğer deyimle, vahyin aydınlattıkları şahsiyetlerin her biri bir başka aydınlatmaya çalışıyordu çevresini. Bu atlanmaması gereken çok hassas, çok önemli bir konu. Nedir? Vahiy aydınlık kaynağı. Aydınlık kaynağı. Şimdi vahiy ile aydınlanan o şahsiyetler ve onların her biri aydınlandığıyla aydınlatmaya çalışıyor. İşte bu şekilde 10 yıl geçmiş İslam güneşi doğalı. Bu zaman süreci içinde hanımıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, çocuklara varıncaya kadar Müslüman olarak İslam saflarında yerini alıp aydınlık ufka yönelenler olduğu gibi hakkı reddederek putperestlik ile batılın karanlığında kalanlar daha çoktu. İşte bir süreçten şu anda kısmi bir özettir bu. Bu süreç içerisinde yani vahye, ayete, surelere özünü, yüzünü, gözünü dönenler İslam saflarında yerini alıyorlar. Aydınlanıyorlar Allah'ın aydınlatmasıyla ve etrafını aydınlatmaya çalışıyorlar. Ancak hakkı reddeden çok fazla bir kesim var. Bunlar da putperestlik bataklığında, karanlığında kalıp uçuruma, yuvarlanmaya devam ediyorlar. İslam ile beraber iman nuru yüzlerine yansıyan seçkin ve nasipli insanlar ayet ayet, sure sure şekilleniyorlar. Yepyeni bir toplum oluşuyordu. Vahiy ile aydınlanan bu topluma vahiy toplumu, bir diğer deyimle Kur'an toplumu deniyor malum. Az önce de ifade ettiğimiz ve sıkça ifade edeceğimizi de söylediğimiz gibi Müslüman bir aile içinde yetişen Hazreti Ayşe annemizin bütün hayatına yansıyan vahiy onu her yönüyle kuşatmış, nur harmanı içinde nurlandırmış ve onurlandırmıştı. Gelen her vahiy ile beraber ayet ayet, sure sure, Kur'an ile donanıyor, her yönüyle örnek bir Müslüman olmaya çalıştığı gibi aynı zamanda örnek bir muallime de oluyordu. Küçük yaşına rağmen yani öğrendiklerini akranları başta olmak üzere çevresine öğretme gayreti içerisinde işte bu onu muallim olmaya, muallime olmaya doğru götürüyor. Kur'an okumak ve Resulullah Aleyhisselam'ı dinlemek onun en büyük zevkiydi. Bu da yine hangi sahabeyi görürsek ifade edeceğimiz bir cümledir. Kur'an okumak ve Resulullah Aleyhisselam'ı dinlemek onun en büyük zevki. Şimdi burada ister istemez bizim en büyük zevkimiz nedir diye bir soru geliyor akla. Sakın şöyle bir soru gelmesin. Ben o cümleyi öyle kullanayım. Mesela diyeyim mi şimdi ki Kur'an okumak, Resulullah Aleyhisselam'ı dinlemek Hazreti Ayşe annemizin en büyük zevkiydi. Peki ey kıymetli dinleyenlerim, sayın dinleyenlerim, sizin en büyük zevkiniz nedir? Ben böyle soru sormayacağım. Şimdi siz beni dinliyorsunuz. Kur'an okumak ve Resulullah Aleyhisselam'ı dinlemek Ayşe annemizin en büyük zevkiydi. Peki hocam, bize bunları anlatıyorsun da sizin en büyük zevkiniz ne? Siz de bunu sorarsınız ama sormayın. Ben de size sormayayım. Gelin soruyu şöyle soralım. Aynı cümleden gene yola çıkalım. Müslüman bir aile içinde yetişen Ayşe annemizin Kur'an okumak ve Resulullah Aleyhisselam'ı dinlemek en büyük zevkiydi. Peki ya benim en büyük zevkim ne? Herkes ben derse biz kendimizi daha kolay toparlarız. Ama ifade devam ediyor. Aynı zamanda huzur ve mutluluğun da kaynağı buydu. Huzurumuz kaçtığında nerede biz huzur ararız? Kur'an'da huzur var. Resulullah'ın hayatında, buyruklarında huzur var. Aynı zamanda huzur ve mutluluğun da kaynağıydı bu. O zaman benim huzur ve mutluluğumun kaynağı Kur'an ve sünnet olmalı. Ben bunu böyle söylerken siz de aynı şekilde benim diyerek her benden biz oluşur ve bir İslam toplumu oluşur. İslam her tarafa dalga dalga yayılırken 10. yıl demiştik, dikkat edin, iki büyük olay Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere bütün ashabı çok sarstı. Bütün ashabı çok sarstı. Sanırım ne olduğunu biliyorsunuz. 10. yıl dedik. Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük destekçisi, yardımcısı olan amcası Ebu Talib vefat etti. Bu üzüntünün yaraları henüz sarılmamıştı ki bu sefer de Hazreti Hatice annemiz vefat etti. Resulullah Aleyhisselam yine başta çok üzüldü. Resulullah Aleyhisselam çok üzüldü. Sahabe-i kiram çok üzüldüler. Çok, hem de çoktan daha çok. O kadar üzüldüler ki, o yıla o hüznün yansıması olan hüzün yılı dendi malum. Hüzün yılı. Hüzün yılı. Resulullah Aleyhisselam çok üzüldü. Sahabiler çok üzüldüler. Ve o yıla hüzün yılı dendi. Şimdi ben Ayşe annemizle ne alakası var der gibisiniz diye düşünüyorum. Ve az sonra daha önce hatırlarsanız Ayşe annemizi bayağı bir geniş işlemiştik. Orada bu bilgileri daha şimdi yeni ulaşıyoruz yavaş yavaş. Çok farklı şey yakaladık burada. Şimdi biraz o yüzden yavaş götürüyorum. Yani iki büyük üzüntü öylesine büyük ve zor geldi ki o yüzden hüzün yılıydı. Fakat işte bunun için bu cümleyi tekrarladım. Fakat peki fakatı ne diyeceksiniz? Bu hüzün içinde başka bir sevincin yaşanacağını kim bilebilirdi ki? Bu sevincin kaynağı da Hazreti Ayşe annemiz olacaktı. Hüzün yılının sevinç kaynağı olacak ve yaralı gönülleri saracaktı sevgili annemiz. Peki nedir onun sarması? İşte onu kendisi de bilmiyor. Elbette ki Peygamberimiz Aleyhisselam da bilmiyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselam, ben de sizin gibi bir insanım, beşerim. Allah bana bildirmeyince bilemem buyuruyor. Nedir? Resulullah Aleyhisselam çok üzülünce Hazreti Cebrail geliyor. aleyhisselam. Resulullah teselli ediyor. Sadece teselliyle yetinmeyen vahiy meleği Hazreti Cebrail aleyhisselam, Resulullah'ın hüznünü giderecek bir haber de getiriyor. Haber nedir? Bakınız. Ya Resulallah, Hatice'ye mukabil senin hüznünü ve yalnızlığını giderecek birini Allah sana zevce yapacaktır. Bu cümleyi kaynaktan aynen aldım ve size de bunu aynen okudum. Yani konuşuyorum biliyorsunuz. Her gün metin okuma şeyim yok, benim öyle bir huyum yok ama bunu okudum. Ya Resulallah, Hatice'ye mukabil senin hüznünü ve yalnızlığını giderecek birini Allah sana zevce yapacaktır. Bunun da bayağı kaynakları var. Bu ifadenin. Hazreti Ayşe annemiz tabi yerinde ise Resulullah aleyhisselama müjdelenmişti bu anlamda. Resulullah aleyhisselama müjdelenmişti Ayşe annemiz. Peygamberimiz aleyhisselam ileride sevgili annemiz ile evlenince, tabi ileride sevgili annemiz ile evlenince bu müjdeyi onunla paylaşacaktı. Tı diyorum çünkü burada paylaşmayacağım. Hazreti Ayşe annemiz de bundan çok memnun olacak, mutluluğuna mutluluk, huzuruna huzur katacaktı. Gene tıyı ayırdım çünkü şu anda işlediğimiz kısım o değil ama bu hüzne mukabil. Burada üzerinde durulması gereken çarpıcı bir ifade var. Ben bu metni Türkçe'ye çevirirken Arapça metni çok çevirilerden de istifade ettim ama şöyle bir cümle diyeyim. Hatice'ye mukabil. Hatice annemiz çok farklı biriydi. Çok. Bunu gördük. Çok da sevdik inşallah. Ve Hazreti Cebrail bu müjdeyi Resulullah'a getirirken, yani Hatice'nin yerine, yani ondan sonra ifadesi yerine ona mukabil. Yani adeta onu yerini dolduracak manasınadır bu. Senin hüznünü ve yalnızlığını giderecek biri. Şimdi aleyhisselam yalnız değil ki, iki tane kızı var bekar evde. İkisi de yetişkin. Hazreti Fatıma, Hazreti Ümmü Gülsüm. O kadar yakınları var. Hiç yanına ayrılmayan dadısı Ümmü Eymen var. Halanları var aleyhisselamın. Yengeleri var. Ebu Talib amcan hanımı Fatıma binti Esed, ona hep annem der aleyhisselam, sürekli yanına gelip gidiyor. Yani aleyhisselam böyle bir dağınık hali yok. Ama burada başka bir şey var. Her şeyi anlayacak bir eşten bahsediyor Hazreti Cebrail. Açılması gereken kısım bu. Peki Cebrail aleyhisselam Ayşe annemize neler gösterdi, neler yaptı? İşte bunları inşallah ileride evlilik sahnesinde paylaşmaya çalışacağız. Ancak Ayşe annemizin hayat hikayesi içerisinde en çok bilinen kısma geldik. Çocukluk kısmının, çocukluktan artık olgunluğa geçecek, daha yaşı küçük ama yani karakteri olgun. Ayşe annemizin Hazreti Peygamber'e istenmesi sahnesi. Bu sahneyi bütün kitaplar farklı bakış açılarıyla ayrıntılı bir şekilde alırlar. Anlatırlar. Biz de bunları derleyerek günümüz şartlarını da dikkate alarak ve tabii gücümüz yettiği kadar sizlerle inşallah paylaşmaya çalışalım. Ayşe annemizin Hazreti Peygamber aleyhisselama istenmesi meselesi. Önce kısa bir şey söyleyeyim. Arap örf ve adetlerinde iki türlü isteme var. O günkü bugünü bilmiyorum ben. O günü de kaynaklardan biliyorum ancak. Genellikle adayın kendisi ister. Gider kızı ister. En yaygını bu. Diğeri ise bugün de yaşadığımız gibi yakınları gider. Onun adına kızı ister. Burada farklı bir şey ortaya çıkıyor. İşte şimdi o farklılığı hep beraber inşallah paylaşmaya çalışalım. Ancak kısa bir aradan sonra inşallah. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam'ı çok seven ve onun tarafından da çok sevilen ailelerden biri Osman Havle ailesi. Osman Havle. Yani Hazreti Osman bin Maz'un ile Hazreti Havle binti Hakim. Hazreti Ayşe annemizin evine çok sık gelip giderlerdi bunlar. Birçok ailede olduğu gibi yakın dostlukları vardı yani. Hazreti Osman bin Maz'un radıyallahu an önde gelen sahabilerden biri olduğu gibi onun hanımı olan Hazreti Havle binti Hakim de önde gelen hanım sahabilerden biriydi. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sık sık ziyaret ederler, halini hatırını sorarlardı diğer birçok sahabeler gibi. Havle Hanım her zamanki gibi ziyaretine geldi yine. Daha doğrusu konuya girinceye kadar her zamanki gibi bir ziyaret zannetmişlerdi onlar. Hazreti Ayşe annemiz burada bayağı canlı görülüyor. Bu hanımı da diğer hanım sahabiler gibi çok sever sayardı. Çünkü bu hanım, özellikle bu hanımı çok severdi. Çünkü bu Hazreti Havle binti Hakim sadece kendisi için değil, Müslüman kardeşleri için de bir şeyler yapmanın çabasında olurdu hep. Görüyor musunuz? Yaşı küçük annemizin ama. Sevgideki ölçü yani gelirken bana çikolata getirdin seviyorum değil. Gelirken bana şu hediye geldiği için, beni sevdiği için, beni hoş gördüğü için annemizin buradaki yüce boyutunu görün. Havle Hanım, efendim, sadece kendisi için değil, Müslüman kardeşleri için de bir şeyler yapmanın çabasında olurdu hep. Ha, bazen başarıyor, bazen başaramıyor ama bu çabayı sürdürüyor. Hiçbir zaman boş durmaz, sürekli bir şeyler yapmaya çalışırdı. Hazreti Havle Hanım geliyor. Hazreti Bekir evde yok. Evde işte ben bu sahnede, şimdi siz bana oradan canlı soru soramasanız da içinizden geçir diye ben bir cevap vereyim. Burada Hazreti Ayşe'nin isteme sahnesi var. Ama ben kaynaklarda o anda Hazreti Fatıma ile Hazreti Ümmü Kulsum neredeler bilmiyorum. Şimdi niye böyle bir konuya girdim? Resulullah Aleyhisselam için Havle Hanım gelirken belki o ikisi de onunla beraber gelir diye düşündüm. Burası Resulullah'ın evi değil, Hazreti Ebu Bekir'in evi. Ama bir şey daha var. Burada Hazreti efendim Ebu Bekir'in, Hazreti Bekir'in büyük kızı Esma'yı da görmüyoruz. Yani o nerede? O yüzden her şey böyle kayda geçmiş değil tabii. Şimdi şu anda sizlerle paylaşacağımız sahnede Ayşe annemiz var. Annesi Ümmü Ruman var. Bunlar evdeler. Havle Hanım geliyor. Havadan sudan muhabbet ediyorlar. Hazreti Ümmü Ruman bir süre sonra Hazreti Havle'nin işaretiyle çok özel bir haber getirdiğini düşünerek sevgili kızına bir iş verip dışarı gönderiyor. Çünkü konu görüşülürken Ayşe anne orada yok. Dışarı gönderiyor. Ya da işi çıktığı için sevgili annemizin kendisi kalkıp dışarı çıkıyor. Bu iki rivayetin İkisi de ben var, ben size ikisine paylaştım. Hazreti Ayşe annenizin gitmesini bekleyen Hazreti Havle binti Hakim, Hazreti Ebu Bekir'in de evde olmamasını fırsat bilerek hemen konuya giriyor. Bu konuşmalar da kaynaklarımızda aynen geçiyor. Ben bu kısmı da kaynaklarımızdan derleyerek güzel bir sahnedir diye işin usul, yöntemi, edebini de görmüş olacağız. Paylaşayım inşallah. Ey Ummu Ruman, Allah'ın hayır ve bereketten size neyi eriştirdiğini biliyor musunuz? Çok çarpıcı bir soru yani. Hani bugünkü eğitimciler işte çarpıcı bir soruyla muhatabın dikkatini çekmek yöntemi derler ya. Sanki yeni bulunmuş bir yöntemmiş gibi. Buyurun efendim. Şu kadar süre önce, ey Ummu Ruman, Allah'ın hayır ve bereketten size neyi eriştirdiğini biliyor musunuz? İman bereketi var. Kur'an var, Resulullah var. Ama Hazreti Ummu Ruman nedir o ey Havle diye soruyor. Nedir o ey Havle? Hazreti Havle Hanım bir çırpıda her şeyin cevabını vermiyor. Çok güzel bir kıymet yöntemini önümüze koyuyor. Nedir o ey Havle? Hazreti Havle binti Hakim tek kelime kullanıyor bu soruya. Resulullah. Resulullah. Yani ey Ummu Ruman, Allah'ın hayır ve bereketten size neyi eriştirdiğini biliyor musunuz? Nedir o ey Havle? Resulullah. Allah onu başımızdan eksik etmesin diyor. Ummu Ruman. Resulullah her hayır ve bereketimizin başıdır. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Resulullah her hayır ve bereketimizin başıdır. Amenna. Amenna da. Fakat ben bugün sizi hayır ve bereketin en üstünüyle müjdelemeye geldim. Hayır ve bereketin en üstünüyle müjdelemeye geldim. Hayır olsun inşallah diye soruyor. Hayır olsun inşallah. Resulullah beni size gönderdi. Resulullah beni size gönderdi. Cümlenin tamamını bitirmiyor. Her ne için gönderdiyse başım gözüm üstüne. Arapça aslında aler re'si vel ay. Hemen söyle ki zaman geçirmeden ona itaat etme şerefine ereyim. Bir de kibarlığı, inceliği, güzelliği, nezaketi görüyor muyuz efendim? Ya. Resulullah beni size gönderdi deyince her ne için gönderdiyse başım gözüm üstüne. Hemen söyle ki zaman geçirmeden ona itaat etme şerefine ereyim. Ayşe için gönderdi beni. Ayşe için mi dedin? Evet, öyle dedim. Allah Allah. Ne oldu ey Ummu Ruman? Ayşe hakkında yine ne kusur ettim acaba? Bilmiyorum yani. Aslında böyle bir görüntü olsa ne güzel olacak işte. Yani nasıl incelik bu? Ne düşünüyorlar yani? Allah Allah. Ayşe hakkında ne kusur ettim acaba? Tabii şimdi siz de merak ettiniz. O da merak ediyor Hazreti Havle. Ne kusuru bu ey Ummu Ruman diye soruyor. O da anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam Ayşe'nin çok iyi yetişmesini istiyor. Bundan dolayı bana bir gün şöyle buyurmuşlardı. Ey Ummu Ruman, Ayşe'ye hayır tavsiyesinde bulun ve onun hakkında benim hatırımı gözet. Ona çok iyi davran. Bu buyruk üzerine çok dikkat ediyorum. Bir başka günü de Ayşe'yi çok üzgün ve öfkeli gören Resulullah Aleyhisselam bana şöyle sitem etmişti. Ey Umurma, Ayşe hakkında benim hatırımı gözet demedim mi ben sana? Ayşe'ye iyi muamele etmeni sana tavsiye etmedim mi ben? İşte bunun için ne kusur ettim diye endişelendim. Sanırım fotoğraf netleşti görüntü. Ey Umurman, endişelenecek bir şey yok. Aksine sevineceğin bir haber getirdim. Şunu söyle artık ey Havle. Sevgili kızınız Ayşe'yi istemek için Allah Resulü beni size gönderdi. Sevgili kızınız Ayşe'yi istemek için Allah Resulü beni size gönderdi. Allahu Ekber. Sen ne diyorsun öyle? Ey Havle, sen ne diyorsun öyle? Resulullah Aleyhisselam kızınız Ayşe'yi istemek için beni size gönderdi diyorum. Sen ciddi misin? Bu işin şakası olur mu ey Umurman? Resulullah kızınız Ayşe'yi kendisine istemek üzere beni size gönderdi. Şimdi Umurman tıkanıp kalıyor. Sevincinden. Hazreti Havle Hanım da devam ediyor. İşte burada az önce kız isteme kısmını iki türlü olur demiştim. Onu görüyoruz. Daha doğrusu diyor. Bak Resulullah kızınız Ayşe'yi kendisine istemek üzere beni gönderdi. Daha doğrusu her zaman gittiğim gibi yine Allah Resulüne ziyarete gittiğimde evin hanımsız hali bana dokundu. Ben de ona kızınız Ayşe'yi teklif ettim. O da bu teklifimi yerinde bularak kızınıza elçilik yapmam için beni size gönderdi. Ben burayı kısa tuttum bu cümleyi. Sevde Anne de bu açılacağı için aslında. Şimdi burada neyi görüyoruz? Burada onu birazcık söylemem gerekecek. Sevde Annemize açmayı düşünsek bile. Kaynaklarımızdan alıntı yapıp olaya baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Havle Hanım Resulullah'ın evine gitti. Evin hanımsız halini gördü. Ve bu evin bir kadına ihtiyacı var dedi. Efendim Aleyhisselam'da hatta Hatice'nin yokluğu belli oluyor dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'da evet dedi. O evi çekip çevirendi diye cevabını verdi. Bütün bunları böyle masaya yatırdığımız zaman kıymetli dinleyenlerim, sanki evde hanım yok ve ev dağılmış. Değil mi efendim? Hanımlar daha iyi anlar bunu. Evde hanım olmayınca erkek ne kadar düzenli olsa ev dağılıyor maalesef. Ev dağılmış ortalık. Çocuklar mahzun, garip. Böyle bir portre sanırım canlanıyor gözünüzde. Sakın böyle bir şey olmasın. Buradaki incelik şu. Yani eğer böyle bir şey düşünürsek Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Ümmü Gülsüm'e hakaret etmiş oluruz. Ya o günlerde konuşmaya sıra girdi mi evlilik yaşı 9-10 diyoruz hanımlar için. O günlerde Hazreti Fatıma 15'inde, Hazreti Ümmü Gülsüm 16-17'sinde. Ya, kocaman kızlar yani. Evde iki tane genç kız var, yetişkin. Ve bunun birisi Hazreti Fatıma. Yani öbürü Ümmü Kusum, Resulullah'ın kızları. Hazreti Fatıma'ya babasının kızı, Ümmü Kusum'a annesinin kızı demiyor muyuz? Öylesine kıymetli kızlar bunlar. O yüzden burada Havle Hanım'ın ifadesi farklı. Hem bir kadın gözüyle bunu görüyor, hem de başka bir inceliği önümüze koyuyor ama maalesef biz bu inceliği göremediğimiz için evi dağınık zannediyoruz. Evde kızı, kardeşi, yakını hanım olarak ne kadar çok olurlarsa olsunlar, ne kadar güzel evi çekip çevirirlerse çevirsinler, evde hanım olmayınca o adam erkek yani. O evde yalnızdır. Resulullah Aleyhisselam'ın kızıyla sorunu yoktur. Hiç olmamış zaten. Kızlarıyla, halalarıyla, yakınlarıyla. Yani ev hiç boş değil zaten. Ama bir hanım yok. Burada Havle Hanım'ın önümüze koyduğu çok dehşetli sahnedir. Evde hanım yok. Aynı zamanda Ayşe anne o boşluğu nasıl dolduracak? Ayşe anne o boşluğu dolduracak. E nasıl olacak bu? E küçük. İşte Ayşe annemizin kapasitesini, yapısını bu olay çok güzel gösterir bize. Ama maalesef sanırım bana şimdi hak veriyorsunuz. Yani birileri kasıt yapıyor demiyorum. Çünkü kitaplarda böyle geçiyor. Nasıl geçiyor? Efendim, işte Havle binti Hakim Resulullah'ın evine geldi. Evin hanımsız halini gördü, çok üzüldü. Dedi ki ya Resulallah, Hatice'nin yokluğu belli olmuyor dedi. Üzüntüsünü dile getirdi. Peygamber Aleyhisselam evet dedi. O evi çekip çevirendi. Çocuklarımızın anasıydı. Bir şeyler anlattı orada. Akla gelenine ev dağınık gibi. O değil. O değil. Aleyhisselam'ın kendisi de dağınık değil zaten. Burada evde hanım olmayınca ev olmaktan çıkıyor adeta. Şimdi izninizle ben de bir erkek olarak erkeklere, beylere bu mesajı vermiş olayım. Ne olursa olsun hanımlarımızın kıymetini bilelim. Kıymetli dinleyenlerim. Onlar olmayınca ev dağılıyor. Hayatımız dağılıyor. Onlar adeta hayatımızı toparlayan insanlar. İşte Resulullah. İşte. Ve Havle Hanım fark ediyor. Bir hanıma ihtiyaç var. Öylesine bir kadına değil. Öylesine sıradan bir kadına değil. Hanıma. Yani çekip çevirecek. Gönlünü paylaşacak. Çünkü Hazreti Cebrail'in müjdesi neydi? Hatice'ye mukabil sana bir hanım Allah verecek. Yani öylesine onun kadar sevdiğin ve tabii şimdi ondan daha çok sevecek. Ve gerçekten bu ayrıntıyı atlamadan. Bu ne büyük bir haber. Bu ne büyük bir müjde ey Havle diye çok seviniyor. Resulullah'a ne cevap götüreyim? O da soruyor. Resulullah'ın can dostu ve sevgili kızımın babası Ebu Bekir gelmek üzeredir. Onun gelmesini bekleyebilir misin biraz? Beklerim elbet. Bir edep daha. Ben evet deyince babası da evet der. Diyebilir, mümkündür. Ama burada ikinci incelik önümüze çıkıyor. Umur Hanım çok ince bir hanım ve bu kız da onun kızı. İncenin incesi, kibarın kibarı, naziğin naziği, nezaket ile yetişmiş, incelikle yetişmiş bir insan. Beklerim tabii diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili kızını istemesiyle sevinçlerin en yücesini yaşayan Hazreti Ümmü Ruman, Hazreti Havle Hanım'ı izzet ve ikrama boğdu. Tabii muhabbet de ediyorlar. Neler konuşuyorlar kaynaklarımızda yok. O yüzden bir şey söyleyemiyorum bu kısımda. Neyse ki çok geçmeden Hazreti Ebu Bekir de geldi eve. Havle Hanım hiç zaman kaybetmeden hemen müjdeyi verdi. Kime? Hazreti Ebu Bekir'e veriyor müjdeyi. Ey Ebu Bekir, Allah size hayır ve berekette ne eriştirdi biliyor musunuz? O da öyle. Tekrar aynı soru. Nedir o ey Havle? Müjdelerin en yücesiyle müjdelerim sizi. Müjdelerin en yücesiyle müjdelerim sizi. Dedim ya nedir o müjde ey Havle? Resulullah Aleyhisselam sevgili kızınız Ayşe'yi istemek üzere beni size gönderdi. Allahu Ekber, bu ne güzel müjde ey Havle. Soru aynı şimdi. Resulullah ne cevapla döneyim şimdi ey Ebu Bekir? Hazreti Ebu Bekir biraz durgunlaşıyor. Beni biraz bekler misin ey Havle? Beni biraz bekler misin? İşte burada yeni bir incelik devreye giriyor. Baba da ince, anne de ince, kız da Ayşe annemiz. Gerçekten inceler incesi ailenin, inceler incesi bir kızı. Ve böyle biri tanımak, tanıtmakla ne kadar şeref duyduğumuzu ifade etsek azdır. Ancak bugün bize ayrılan süre burada doluyor. İnşallah haftaya devamını görmek üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.